Ayrım 31, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 473, Atasay Sokak. 8 Şubat 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Taşçı, işte o ilginç ilişkiler ağı başlığında şunları yazıyordu. Remzi Gür'ün bir diğer ortağı ve akrabası Hasan Doğan'ın başbakanın kuyumcusu ve yakın dostu Cihan Kamer ile ortak şirketleri bulunuyordu. Cihan Kamer, Hasan Doğan ve Dubai Şeyhi El Maktum ortaklaşa İETT garajı ihalesine girip kazanmışlardı. Doğan aynı zamanda uzanlara ait Star gazetesinin AKP döneminde el değiştirmesiyle birlikte bu gazetenin de ortakları arasına girmişti. Atagold'un %25'ine sahip olduğu ortaya çıkan Erdoğan'ın ikinci çocuğu Necmettin Bilal Erdoğan 23 Nisan 1981'de doğdu. ABD'de kamu yönetimi okudu. Dünya Bankası'nda stajyer olarak çalışmaya başlayan Bilal Erdoğan halen Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine ilişkin projelerin danışmanlığını üstleniyor. Erdoğan'ın iki oğlu İstanbul Üsküdar 3. Bölge Kısıklık Mahallesi Avcı Kazım Sokağı'nda bulunan villayı 2006 tarihinde 1 milyon liraya satın aldılar. İstanbul'da alınan villa oğul Necmettin Bilal Erdoğan'ın ilk evi değildi. Bilal Erdoğan 24 Ağustos 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti College Park'ta 261.500 dolara bir ev almıştı. Cihan Kamer AKP dönemindeki doğalgaz ithalat sözleşmesinde de gündeme gelmişti. BOTAŞ yerine Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz getirme işinin ihalesini kazanan şirketler arasında Cihan Kamer'in sahibi olduğu Atasay Kuyumculuğa ait Erenko firması da yer almıştı. 26 Mayıs 2007 tarihinde Hürriyet gazetesinden Yalçın Doğan, Erdoğan Caddesi'ne çıkan sokak başlıklı yazısında Rize Güneysu'da yer alan caddelere Erdoğan ve kendisine yakın olan insanların isimlerinin verildiğini şöyle aktarıyordu. Tepede bir ampul yanıyor ağaçlar arasında. İlçeye hakim olan o tepede geceleri dev bir ampul yanıyor. Ampul AKP'nin amblemi. Burası Rize'ye bağlı Güneysu ilçesi, Başbakan Erdoğan'ın baba ocağı. Tüm Karadeniz kıyılarında olduğu gibi yeşillikler arasında inci gibi sıralanan ilçelerden biri. İlçenin merkezinde bir hastane var, tenziyle Erdoğan Hastanesi. Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan, küçük ama yörenin ihtiyacını karşılayan modern bir hastane. İlçeden akan derenin hemen yanı başında. Dereye paralel bir cadde var. Tabelada Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yazıyor. Hastanenin hemen arkasında. Hastaneden köşeyi dönünce bir sokak var. Tabelada Atasay Sokak var. Atasay Sokak Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne açılıyor. Erdoğan oralı, üstelik başbakan. Atasay Sokak neden? Hastaneyi yapan Atasay Kuyumculuk. Hastaneye Erdoğan'ın annesinin adı veriliyor. Sokağa da Atasay adı. Aklıma 3 yıl önceki tartışma takılıyor. AKP iktidarı 1 Ağustos 2004'de pırlanta, elmas, yakut gibi mücevherlerin ithalatından alınan %18'lik KDV'yi sıfıra indiriyor, indirimden 40 bin kuyumcu yararlanıyor. Dünya ile rekabet sağlanıyor, kuyumculuk dünyasında Atasay ilk 5 büyük arasında. İHH İHH, orijinal adıyla International Humanitarian Health Organization bilinen ismiyle Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Bosna için yardım seferberliği sırasında Almanya'da kurulan bir dernekti. Dernek sözde dünya üzerinde zulüm gören, yoksulluk içinde olan Müslümanlara yardım yapacaktı. Ancak çok geçmeden İHH'nin Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde başta Bosna'ya yardım amacıyla toplanan paraların gitmesi gereken yere gitmeyip Türkiye'ye geri dönüşünde ara istasyon olması amacıyla faaliyete geçirilmiş bir dernek olduğu ortaya çıkıyordu. Bosna'ya yardım kampanyalarının başlamasıyla birlikte bu dernek 21.10.1992 tarihinde tüzüğünü düzenliyor, Freiburg Mahkemesi'ne VR.2480 işlem numarası ile 27 Ocak 1993 tarihinde kayıt oluyordu. Birinci başkanlığı Hasan Aydın getirilirken Ünal Karacaoğlu ikinci başkan oluyordu. Derneğin üyeleri ise şu isimlerden meydana geliyordu. Murat Akbaş, İsmail Zeybek, Mahmut Satıcı, Yunus Şen, Necmettin Alkan. İHH Almanya'da Volksbank Freiburg şubesinde 89.10.006 nolu dernek hesabını kullanıyor, yerleşim olarak da Leyenerstrasse 40 Freiburg adresini gösteriyordu. Başta Konya olmak üzere Bosna'ya yardım görüntüsü altına toplanan paralar derneğin hesabına yatırılıyor. İHH de bu paraları Süleyman Mercümek'in yine aynı tarihlerde açılan Düsseldorf Yapı ve Kredi Bankası'ndaki hesabına aktarıyordu. Sırpların Bosnalılara yaptıkları zulüm ve katliamlardan azami bir şekilde yararlanmayı amaçlayan milli görüşçüler, hatipleri vasıtasıyla kampanyalara başlamışlar ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında insanları ajite eden konuşmalar yaparak para toplama gayretlerine girişmişlerdi. Bu kampanyaları 1998 yılında yayınlanan MNP'den FP'ye İhanetin Belgeleri adlı kitabımda şöyle yayınlamıştım. Milli görüşçüler Bosna'ya yardım mitinglerini yurt dışına da taşıyorlar, büyük miktarlarda paralar topluyorlardı. 1992 yılında Milli Görüş Teşkilatları'nın düzenlediği Almanya'da Dom Kilisesi'nin önündeki mitingde de para toplama işlerine hız veriyorlardı. Mitinge Refah Partisi MKYK üyesi sıfatıyla Hasan Hüseyin Ceylan, o günlerde Abdullah Müftüoğlu takma ismini kullanan AMGT 2. Başkanı Şevki Yılmaz, AMGT Genel Başkanı ve Fazilet Partisi Milletvekili Osman Yumakoğulları katılıyordu. Mitingde ilk konuşmayı yapan Hasan Hüseyin Ceylan özetle şunları söylüyordu. Milosevic 2 yaşındaki kızın anasının babasının gözü önünde, anasının elleri bağlı, babasının elleri bağlı, ağaca 20'lik çivilerle önce sağ kolundan, sonra sol kolundan, sonra sağ ayağından, sonra sol ayağından çivilenen ve ölmek üzereyken beyninden 20'lik çiviyle ağaca çakılan 2 yaşındaki kızın, Bosnalı Hilal'im. Onun şahsında kız kardeşlerim, şimdi size sesleniyorum, dünya bu vahşeti görmedi. Butros Gali, evet bu canavarlıktan haberdarım diyor. Kızım çivilenmiş, ananın eli bağlı, babanın elleri ayakları bağlı, kız ölmüş. 2 yaşındaki Müslüman kız konuşmaktan habersiz. Milan Paniç'in ve Milosevic'in canavar ruhlu askeri kasaturasını çıkarıp 2 yaşındaki Hilal'imin derisini yüzüyor, etini doğuruyor, ateşini yakıyor, tavada kızartıyor. Müslüman anaya ve Müslüman babaya yedirmeye çalışıyor. Ana yalvarır, baba yalvarır, bu görüntüyü görmeyelim, ne olur kafir bizi öldür. Sırp kafiri bağırır, sizi Müslüman ana ve baba olarak şimdi öldürürsem bir kere öleceksiniz, ama öz kızınızın etini size yedirerek her gün, Müslümanları ise 1 milyar kez ölüme terk etmiş olacağız der. Bu yeni dünya üzerinde şimdi sen geliyorsun, ben geliyorum, bacım geliyor. Koca Türk devleti 2 tane tırlık sargı bezi gönderebiliyor. Ama bu meydanı dolduran benim milli görüş teşkilatlarım sadece Avrupa'dan 2 milyon mark, yani 11 milyar lira parayı bir çırpıda verebiliyor kardeşim. Şimdi Bosnalım, şimdi Begoviç'im, Muhammed Cengiçlerim, Graçniç'i alıyorlar, niye biliyor musunuz? Senin 2 milyon markına Begoviç'lerim 2000 tane Kalaşnikov alıp Hırvat pazarından, şimdi Sırpları püskürtmeye başladılar da onun için kardeşim. Mitingin sunucusu Fatih Camii'nden 4375 Deutschmark ve 5 adet altın yardım toplandığını, ayrıca Bezmi Alem'den de 2090 Deutschmark geldiğini belirttikten sonra malum şevki insanları yardım yapmaya şöyle teşvik ediyordu. Sadece fertler Allah'a iman etmeyecek. Bu kafi değil. Devlet de Allah'a iman edecek. Bütün dünya Müslümanları hayatlarının her safhasında, ticaretinde, her şeyinde Allah'a iman edecek. Onun bunun izini bırakacaksınız. Ümmeti Muhammed olacaksınız. Bu azaplar bitsin istiyorsanız mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. Bosna Hersekli'nin yanına gidemedim diye üzülmeyin. Bosna Hersekli şimdi sandıklarla yanınıza geldi. Onlar sizden asker istemiyorlar. 50 bin kişilik düzenli ordumuz var. Bize silah alacak parayı gönderin. Ey ümmeti Muhammed, hazır mısınız? 100 marktan aşağı olmamak üzere bu kampanyaya katılın. Kardeşlerimizin yanında olduğunuzu Rabbinize gösterin. Sizler ne hayırlı bir topluluksunuz. Bosna Hersekliler sadece Avrupa Milli Görüş'ün ve Türkiye'deki milli görüşçülerin yardımını gördü. Derhal şimdi bu meydanda Bosna Hersek'te yok mu beni kurtaran diyen, ağaç altlarında karnındaki Sırp piçlerini bırakan 100 bin kadının ırzına geçilmiş, 80 bine yakın kadın hamile bırakılmıştır. Mektup yazdılar, okuyamam, kalbiniz durur. Ey ümmeti Muhammed, nasıl uyuyorsunuz? İşte bacımın mektubu ile bitiriyorum. Ey ümmeti Muhammed, yatakta nasıl uyuyorsunuz? Nasıl rahatça yemek yiyorsunuz? Ey ümmeti Muhammed, bizim ırzımıza geçilirken siz nereye gidiyorsunuz? Yok mu bizi kurtaran? Bizden intihar fetvası istiyor. Biz kendimizi öldürebilir miyiz? Karnımızda Sırplı askerlerin piçlerini taşıyoruz. İşte bu ızdırabın durmasını istiyorsanız haydin melekleri de imrendirecek bir yardım kampanyasına şu meydanda boşuna toplanmadık. Miting ağlama yeri değil, düşünme ve karar yeridir. Biz de onların yanındayız diye bunu fiiliyata dökmek istiyorsak şu meydanda gelin mazlumları sevindirin. Sadece sarı kutulara hep birlikte şu hayırda bacılarımız kendi aralarında, erkekler kendi aralarında birlikte yarışalım. Milli görüşçüler Sırplıların Bosnalılara yaptıkları zulümleri insanlara bu tür konuşmalarla anlatarak onları ajite ediyor ve bu zulümlerden azami bir şekilde faydalanmak için Bosnalılara gönderilecek diye paralar topluyorlar ve sonra da o paraları bankalara faize yatırıyorlar, sonra kendi amaçları doğrultusunda harcıyorlardı. Sırpların Bosna'da gerçekleştirdiği vahşeti ranta çevirmeyi amaçlayan, içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu milli görüş mensupları, Türkiye'nin her yerinde ve Avrupa'da yardım kampanyaları ve Bosna ile dayanışma geceleri düzenliyorlardı. 21 Temmuz 1992 tarihinde Konya Valiliğine 2672 sayıyla başvuran Refah Partili Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı İsmail Öksüzler imzasıyla verdikleri dilekçede amaçlarını şu şekilde açıklıyorlardı. Bosna Hersek'te vuku bulan mezalim karşısına duyarlı davranan hemşerilerimizden yardım toplama talepleri gelmektedir. Belediyemiz organizasyonu ile toplanacak yardımın başka bir kuruluşa devredilmeden doğrudan doğruya belediyemizce Bosna Hersek devlet yetkililerine teslimi de şart koşulmaktadır. Halkımızın bu arzu ve hamiyetseverliğine müsbet cevap vermeniz bizleri ziyadesiyle bahtiyar kılacaktır. Gerekli müsaadenin verilmesini arz ederim. Refah Partili Belediye Başkanlığı'nın bu talebinden hemen sonra 24 Şubat 1992 tarihinde gerekli izni veren Konya Valiliği bunu aşağıdaki şarta bağlıyordu. Toplanacak yardımın doğrudan Bosna Hersek devlet yetkililerine teslimiyetinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim. Refah Partili Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı izin dilekçesindeki taahhüdüne ve Konya Valiliğinin izin şartına rağmen insanlarımızdan toplanan yardımı Bosna Hersek yetkililerine ulaştırmıyorlardı. Ya ne yapıyorlardı? Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek'e Yardım Alt Komisyonu adına Ziya Özboyacı, A. Cemal Yalçındağ ve Muzaffer Altındağ toplanan yardım paralarını Almanya'da kurulan İHH'ye gönderiyorlardı. İşsiz güçsüz insanların kurduğu İHH adlı örgütün Freiburg'daki Volksbank'ta bulunan 8.910.006 nolu hesap numarasına gönderilen paralar ve göndericileri şunlardı. Ziya Özboyacı, A. Cemal Yalçındağ, Muzaffer Atalay tarafından ilk gönderilen miktar 648.155 Deutschmark'tı. Aynı hesaba 19 Mart 1993 tarihinde Faysal Finans Kurumu aracılığı ile 500.000 Deutschmark gönderiliyordu. İHH'nin hesabına yardım için toplanan paralar çığ gibi akıyordu. 20 Ağustos 1993 tarihinde 275 bin, 21 Nisan 1993'te 135 bin, 28 Nisan 1993'te ise 225 bin Deutschmark gönderiliyordu. Bosna'ya yardım amaçlı olarak toplanan paralar sadece İHH'ye değil, yine yardım kampanyaları sırasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde faaliyet gösteren Yapı ve Kredi Bankası'nda iki ayrı hesap açan Süleyman Mercümey'in 000078012 nolu hesabına, 12 Mart 1993'te 324.583 Deutschmark, 15 Mart 1993'te de 136.685 Deutschmark akıyordu. Konya Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek'e Yardım Toplama Komisyonu 26 Mart 1993 tarihinde verdiği bir talimat ile 24 Temmuz 1992 ile 24 Temmuz 1993 tarihleri arasında toplanan ve İHH'ye havale edilen yardım miktarlarından 1.430.000 Deutschmark'ın Yapı Kredi Bankası'nın Düsseldorf şubesindeki 000748012 nolu hesaba aktarılmasını istiyordu. Paranın aktarılması istenen hesabın sahibi Süleyman Mercümek'ti. Bosna'da yaşanan insanlık dramı dayanılmaz bir hal alıyor, insanlar öldürülüyor, işkence görüyor, her türlü tecavüze uğruyorlardı. Bosnalıların uğradıkları zulümlerden azami bir şekilde faydalanmak isteyen milli görüşçüler bu vahşetleri film yapıyorlar, sözde Bosna ile dayanışma gecelerine hız veriyorlar, buralarda topladıkları yardımları Bosna'ya göndermeyerek bankadan bankaya yüksek faiz geliri için aktarıyorlardı. Konya'dan talimat alan İHH yetkilileri toplanan paraların hemen hemen tamamını Süleyman Mercümek'in banka hesaplarına yatırıyorlardı. Freiburg savcılığınca ele geçirilen ve 8 Nisan 1993 tarihinde İHH tarafından AMGT'ye gönderilen raporda paraların akıbeti ortaya çıkmaya başlıyordu. Bankamıza hibe olarak 1.522.373.49 Deutschmark girmiştir. Bu meblağın 1.471.331.50 Deutschmark'ı muhtelif yerlere gönderilmiştir. Bakiye kalan 49.043.99 Deutschmark'tır. Onun 40.900 Deutschmark'ı Zagreb büromuza, 1.970 Deutschmark'ı kasaya, 455.50 Deutschmark telefon hesabına yatırılmıştır. Rapora göre Süleyman Mercümek'in hesabına ilk etapta aktarılan para miktarı 1.430.000 Deutschmark'a ulaşmıştı. Bu rapordan kolayca anlaşılacağı üzere Bosna için Zagreb'e gönderilen miktar tüm yardımın %1'i bile değildir. Kaldı ki Zagreb'e gönderilen bu çok küçük rakamın da akıbeti meçhuldü. Ali'den olma, Şerife'den doğma, Balıkesir Bezirci, 18 Mart 1945 tevellütlü, pasaport kaydına göre tüccar, kendi açıklamasına göre mali müşavir olan Süleyman Mercümek, Bursa'dan Ali Rıza Sarı tarafından gönderilen yardım paralarının 600 bin Deutschmark'lık kısmını Yapı ve Kredi Bankası Düsseldorf Şubesi'nde 25 Şubat 1993, 25 Mart 1993 tarihleri arasını kapsayan yıllık %8.6 faiz oranı ile vadeli hesabına geçiriyordu. Ayrıca milli görüşçüler Almanya'da oturduğunuz yerden cihat sevabı kazanmak istiyorsanız kurban paralarını vereceğimiz hesaba yatırın. Kurbanlarınızı biz kesip Bosna'ya gönderelim, siz de şehit sevabına ulaşın diye Milli Gazete başta olmak üzere kendi medyalarına ilanlar veriyor, camilerde kampanyalar düzenliyorlardı. Kampanyalarda paralar çığ gibi yağmaya başlayınca hedef büyütülüyor, Azerbaycan ve Çeçenistan'a da yardım edeceğiz diyerek para toplama kampanyaları hız kazanıyordu. Süleyman Mercümek'in Yapı Kredi Bankası Düsseldorf Şubesi'ndeki hesabında Bosna Hersek'e, Azerbaycan'a, Çeçenistan'a yardım amacıyla yatırılan ve kurban kesilmesi için gönderilen paralar çığ gibi büyüyordu. Hesaplar yığıldıkça Mercümek de mark ve dolarları Bosna yerine Türkiye'ye aktarıyordu. Mercümek Yapı ve Kredi Bankası Fatih Şubesi aracılığıyla 23 Mart 1993 tarihinde aynı bankanın Düsseldorf Şubesi'ne gönderdiği faks mesajında isteğini şöyle dile getiriyordu. Nezdinizdeki vadeli hesaptaki 600 bin Deutschmark ve vadesiz hesaptaki 500 bin Deutschmark'ın Fatih Yapı Kredi Bankası'ndaki hesabıma transfer edilmesini rica ederim. Böylece 29 Mart 1993 tarihinde toplam 1 milyon 100 bin Deutschmark Süleyman Mercümek'e ulaşıyordu. Bu gelen miktarlardan sonra Mercümek'in talimatları bitmiyordu. Önce 4.300 Deutschmark, ardından 6 Nisan 1993'te 749.980, 16 Nisan 1993'te 1.300.000 Deutschmark, 19 Nisan 1993'te 800.000, 14 Mayıs 1993'te 70.000 Deutschmark, 17 Mayıs 1993 tarihinde 440.000 Deutschmark, 26 Mayıs 1993'te 429.000 Deutschmark ve yine aynı gün 306.000 Deutschmark, ardından 263.500 Deutschmark, 11 Haziran 1993'te 130.000 Deutschmark, 17 Haziran 1993'te 73.000 Deutschmark, 21 Haziran 1993 tarihinde 13.000 Deutschmark olmak üzere milyonlarca Deutschmark Almanya'da toplandığı bankalardan Türkiye'ye aktarılıyor, vadeli hesaplarda faize yatırılıyordu. Oysa zulüm altında inleyen Bosnalılar, Azerbaycanlılar ve Çeçenistanlılar milli görüşçülerden yardım bekliyordu. Milli görüşçüler Bosna ve diğerleri için toplanan paraları banka banka gezdirip faiz üzerine faiz alırken Tansu Çiller Refah Partisi Bosna paralarını iç etti şeklindeki açıklamasıyla ortalığı karıştırıyordu. Necmettin Erbakan gazetecilerin sorularını ıncıklayıp mıncıklamayın şeklindeki sözleriyle geçiştirmeye çalışıyordu. Bosna'ya yardım konusunda açıklama yapan Şevket Kazan, paraların önce Almanya'ya banka bağlantısı olmadan gönderildiğini söylüyordu. Dönemin Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin Refah Partisi Bosna için 26 milyar lira topladı şeklindeki açıklamasından sonra Şevket Kazan telaş içerisinde tekrar basın toplantısı düzenliyordu. Kazan bu sefer paraları Faysal Finans, Yapı Kredi Bankası ve Volksbank Freiburg şubelerinden gönderdiklerini, yardım faaliyetlerini Allah adına yaptıklarını açıklıyordu. Bosna Hersek yetkilileri Bosna'ya yardım gelmediğini söylüyorlardı. Yani Allah adına giden bir şey yoktu. Refah Partililer bazı Bosnalıları ile görüşüyorlar, yolda buldukları birine 60 bin ve 50 bin dolarlık yardım aldıklarını söyletiyorlardı. Bu açıklamayı bir an için gerçek saysak bile anılan rakamlar toplanan yardımların milyonda biri bile değildi. Şevket Kazan'ın gönderdik dediği hesap numarası Süleyman Mercüme'ye ait çıkıyor, Mercüme'nin de paraları virmanlama yöntemiyle tekrar Türkiye'ye getirtip birer yıl vadiyle faize yatırdığı belgeleniyordu. Refah Partili hatiplerin, Bosna'da bir zulüm yaşanıyor, orada maç nakli yok, ırzlarına geçilen bacılarımızın feryatları var, 40 bin boşnak kızın karınlarında Sırp piçleri var, Sırp canileri öldürdükleri bebeklerin kanlarını annelerine içiriyorlar, etlerinden köfte yapıp yediriyorlar, sonra da tecavüz ediyorlar, orada bu vahşetler, bu zulümler yapılırken siz burada tok duramazsınız. Bosnalı orada aç, herkes yardım yapmak zorundadır. Aksi halde cennet beklemeyin. Gücü olmayan üç öğün yemeğini ikiye indirip, hiç olmazsa bir öğününü Bosnalı Müslüman kardeşlerimize bağışlamak zorundadır. Sözleriyle toplanan yardımların akıbeti TYT ve Marmara Bank'ın batmasıyla ortaya çıkıyordu. Milli görüşçülerin Bosna için topladığı paraları organize eden Süleyman Mercüme'nin batan Marmara Bank ve TYT'de 1 milyon 800 bin doları ve 100 bin markı olduğu belgeleniyordu. İlk batan TYT Bank'ta 1 milyon 400 bin doların gitmesi üzerine paniğe kapılan Mercümek, 400 bin dolarlık hesabının bulunduğu Marmara Bank'a koşup TYT'deki parayı kurtarın, onu da size yatırayım diyordu. Marmara Bank Mercüme'nin bu önerisini reddediyor, birkaç gün sonra bu banka da batıyordu. Böylece RP'lilerin Bosna Mutemedi Mercüme'nin iki bankadaki 1 milyon 800 bin doları ve 100 bin markı havaya uçuyordu. Mercümek TYT Bank'ın Nuri Osmaniye Şubesi'nde 108.156 no'lu hesap numarasına Bosna'ya gönderilmek üzere insanlardan toplanan paranın 1 milyon 400 bin dolarını %8,5 faiz ile yatırmıştı. Müslüman olduklarını iddia eden milli görüşçüler Sırpların Bosnalılara yaptıkları zulmü kendi nam ve hesaplarında ranta çevirmişlerdi. Bosna'ya yardım dümeniyle toplanan paraların önce iç ardından da içine edildiğinin meydana çıkması üzerine başta Erbakan olmak üzere cümle milli görüşçüler Mercümek hakkında şöyle konuşuyorlardı.
Onu tanımıyoruz. Her sakallının hesabını biz mi vereceğiz?
Ancak günler geçtikçe Mercüme'nin partinin üyesi, mali danışmanı ve hatta Refah Partisi'nin aldığı hazine yardımını ve diğer gelirlerini faize yatırmak suretiyle partiye faiz kazancı sağlayan bir tüccar olduğu anlaşılıyordu. Bir başka gariplik de İHH'lilerden geliyordu. İHH yetkilileri de Süleyman Mercüme'yi tanımadıklarını beyan ediyorlardı. İHH yetkilileri böyle beyanda bulunur da Mercümek onlardan aşağı kalır mı?
Kalmaz. Kalmamalı. Zaten o da kalmadı. Kalktı İHH'den bana hiç para gelmedi deyiverdi.
Ancak çok geçmeden İHH'lileri Mercüme'nin hesabına Bosna için toplanan milyonlarca dolar ve markı yatırdıkları ortaya çıkıyordu. Bosna vakasının çıktığı ilk günlerde onu tanımıyoruz, her sakallının hesabını biz mi vereceğiz şeklinde konuşan RP'lilerin hazineden aldıkları devlet yardımını parti muhasibi ve genel başkan yardımcısı Rıza Ulucak eliyle Mercüme'ye aktardıkları belgeleniyordu. Mercüme'nin de parayı dolara çevirdiği, bir ay vadeli olarak faize yatırdığı, daha sonra faiziyle birlikte Refah Partisi'ne teslim ettiği de öğreniliyordu. Mercümek bu konuda yargılandığı mahkemede bakın nasıl ifade veriyordu. Fatih Yapı ve Kredi Bankası'nda bulunan 65.583 no'lu hesabıma 14 Aralık 1994 tarihinde Refah Partisi Mali İşler Sorumlusu olan Rıza Ulucak aracılığıyla 65 milyar lira gönderilmişti. Bu para hazinenin siyasi partilere yapmış olduğu hazine yardımıdır. Bu para Ankara'dan Ziraat Bankası'nda nakit darlığı nedeniyle ödenemediğinden parti mali sorumlusu Rıza Ulucak bana bu para senin hesabına gönderilsin, bilahare sen gönderilen parayı alıp bana gönderirsin dedi.
Ben de mahzur görmedim ve kabul ettim. Bunun üzerine bahsedilen 65 milyar lira bana gönderildi.
Mercümek 65 milyar lirayı dövize çeviriyordu. Bu para o günün kuruyla 3 milyon 798 bin 695 dolar yapıyor, daha sonra parayı vadeli olarak faize yatırıyordu. Böylece RP'lilerin tanımadıkları bir kişiye 3 milyon 798 bin 695 dolar verdikleri ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkanlar sadece bu kadar mı? Olur mu? Çok geçmeden mercümeğin, milli görüşçülerin yayın organı Milli Gazete'nin sahibi olarak görünen yeni neşriyatın da en büyük hissedarlarından olduğu öğreniliyordu. Ve bir süre sonra da Necmettin Erbakan'ın mercümeğe kardeşim diye hitap edecek kadar yakın olduğunun belgeleri de ortalıkta boy gösteriyordu. Erbakan 18 Mart 1994 tarihinde bir basın toplantısı yapıyor, toplantıda yanına İHH'nin Hasan Aydın'dan sonraki genel başkanı Abdurrahman Çiğdem'i oturtuyor, aynı Şevket Kazan gibi İHH'yi öve öve bitiremiyordu. Abdurrahman Çiğdem'in Alman 2. Şubedeki dosyasında şu bilgiler yer alıyordu. Araştırmaların sonunda İHH'nin bir fundamentalist dernek olduğu ortaya çıkmıştır. İdeolojik lideri ise Körnlü Cemalettin Kaplan olarak gösteriliyordu. Cemalettin Kaplan'ın sağ kolu 10 Şubat 1958 Sivas TR doğumlu Elsasser 19 Freiburg'da oturan Abdurrahman Çiğdem'di. Çiğdem 19 Ocak 1959 Westernheim doğumlu hukukçu Ruth Baumeister ile evlidir. Bayan Baumeister'in İHH'nin kuruluşunda önemli ölçüde yardımcı olduğu bilinmektedir. İHH'nin dernek tüzüğü, hukuki bilgileri ve değerleriyle çok iyi bir şekilde kaleme alınmıştı. Ancak kuruluş protokolünde Bayan Baumeister'e yer verilmemişti. Freiburg Kriminal Polis'teki ve savcılıktaki bilgilerden kolayca anlaşılacağı üzere Cemalettin Kaplan yanlıları ile milli görüşçüler arasındaki köprü vazifesini İHH'nin başkanı Abdurrahman Çiğdem yürütüyordu. Abdurrahman Çiğdem ve İHH yetkilileri Türkiye'de RP'li yöneticilerle il il dolaşarak yardım topluyorlardı. Sivas'ta düzenlenen Bosna katliamını kınama gecesinde toplanan yardım miktarı 150 milyon lira oluyordu. Bosna paralarının iç edildiğinin ortaya çıkmasından sonra İHH, paraları Aliye İzzet Begoviç'e verdik, bize teşekkür ediyor diye bir kaset gösteriyor. Ancak Freiburg savcılığının incelemesi sırasında bir dakikalık bu kasetin İHH yetkililerini doğrulamadığı, kaydın yardım kampanyasından önce yapıldığı kanıtlanıyordu. Erbakan bir basın toplantısı düzenleyerek Aliye İzzet Begoviç yardımlarımız için bize teşekkür ediyor diye bir mektup gösteriyor. Ancak mektuba dikkatle bakan gazeteciler teşekkür edilen kişinin Arnavutluk başkanı olduğunu ortaya çıkarıyorlardı. Erbakan son bir gayretle cephe komutanı diye bir boşluğa göstererek "Aha paraları buna verdik" diyor ama o kişinin de bir imam olduğu çok kısa bir zamanda anlaşılıyordu. Savcılığa verdikleri ifadelerde İHH yönetim kurulunun hemen hemen hepsinin ortak özelliği olarak şu özellikleri göze çarpıyordu. Refah Partili ve AMGT yandaşlıkları, Alman vatandaşlığına geçtikleri ve işsiz oldukları. Erbakan Bosna'da bir silah fabrikası kurduk şeklinde konuşur ancak ortada bir silah fabrikası gözükmüyordu. Kaldı ki İHH'liler mahkemelerde verdikleri ifadelerde bu iddiaya kesinlikle hayır cevabını veriyorlardı. Bosna'ya yardım amacıyla toplanan paralardan yaklaşık 30 milyon dolarlık bölümünü yüksek faiz hırsıyla yatırdığı, TYT ve Marmara Bank'ta batırdığı iddiasını savcılıkta ve mahkemelerde kabul edip HBB televizyonunda reddeden mercümeğin gerçekleri söylemediği ve faizciliği çok geçmeden belgeleniyordu. Mercümek avukatları Oktay Savaş ve Ünal Somuncuoğlu aracılığıyla İstanbul 9. Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda biri 546.016, diğeri 225.370, bir diğeri 1.755.000 Amerikan doları olmak üzere 2.544.817 dolarını American Express Bank'ın Frankfurt Theodor House Allee'de 112-604.816 adresindeki şubesine yıllık %12 faiz geliri için transfer amacıyla tasfiye edilen Marmara Bank'a yatırdığı belirtiliyordu. Başvuruda mercümeğin American Express Bank yetkilileriyle İstanbul'da imzaladığı 18 Mayıs 1993, 18 Mayıs 1994 tarihlerini kapsayan %12'lik faiz sözleşmesine ve faiz işleminin banka tarafından kabul edildiğine dair makbuzların da Marmara Bank aracılığıyla bu bankaya gönderildiği kaydediliyordu. Mercümeğin dilekçesi şöyle devam ediyordu. Mevduatın vadesi dolduğunda meskûr paralarımız American Express Bank'tan talep edildiğinde anılan banka bu mevduatı tarafımıza ödemeyeceğini beyan etmiş ve bu beyanın nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Bunun üzerine müvekkilimiz Almanya'daki avukatları kanalı ile bu bankaya 14.07.1994 tarihli bir ihtarname göndererek bir kısım paralarımızın ödenmesini istemiştir. Davalı banka ise bu ihtara hiçbir olumlu cevap vermediğinden bu açık gaspın önlenmesi için iş bu davanın huzurlarınıza getirilmesi zarureti hasıl olmuştur.
31. ayrımın sonu. Sayfa 487.